Tailverse sponsorluğunda hazırlanan haftalık gündem değerlendirmesi başlıyor.
Teknoseyir'de haftalık gündem değerlendirmesine hoş geldiniz. Ben Murat Kamsız. Yanında her zaman olduğu gibi Levent Pekçe var. Nasılsın Levent abi?
Merhabalar. İyilik, seni sormalı.
Ben de iyiyim. 10-15 Şubat arasında konuşmak için toplandık. Numaramız 7.
Evet.
Bizi teknoseyir.com'dan da takip edebilirsiniz. Teknoseyir ismiyle bütün sosyal ağlarda varız. Ek olarak bu yayınlardan memnunsanız YouTube'daki katıl seçeneğinden Teknoseyir Plus'ı seçebilirsiniz.
Abonelikten farklı bir şey bu. Katıl. Evet. Türkçesinde öyle katıl, çıkıyor. Evet. Şeyinde join. Hı-hı. İngilizcesinde.
Evet.
Böylece bir destek sağlayabiliyorsunuz. Tabii katılmak bedava değil.
Tabii. 3 tane seçeneğimiz var.
Tamam.
Plus olanı seçerlerse bu videoyu bir gün önceden izliyorlar.
Evet. Ve... Şöyle destekleri oluyor o
evet.
anlamda.
Hı-hı. Peki şimdi
katıl,
başlayalım.
Katıl kurt diyor Tarkan.
Ya. Öncelikle bu hafta Samsung'un Galaxy Unpacked etkinliği vardı.
S20 çıktı.
Evet.
Bir de sürpriz... Z Flip.
Evet.
Belki daha ilginç çünkü S20'yi geçen hafta dinlediler zaten. Bu hafta dinlediler de geçen hafta sızmıştı her
tabii
şey.
Her şey sızmıştı.
Biz de S20 üzerine iki video yaptık. Birincisi,
onları izlesinler evet.
Geçen hafta dünyada bir tanıtımı yapılmıştı Unpacked'den önce. Ben de oraya katılabilmiştim. Onu işte gizlilik tarihi bitince yayınladık. Onun akşamında da Türkiye'de bir dünyadaki bu Unpacked etkinliğiyle birlikte Türkiye'de de bir etkinlik, lansman yapıldı. Oraya katıldık. Oradan da bir şeyler çektik. Orada çünkü Flip'i görebildik. Ben Almanya'da Flip'i görememiştim katlanan telefonu. Onu da yayınladık. Artık fazlasıyla S20 yayını oldu.
Üstünden bir daha geçmeyelim
tabii
ama...
Tabii kendisi de gelecek.
Tabii o ayrı.
Asıl inceleme gelince Flip de gelecek. O zaman yapılacak.
En ben baktım yorumlara ne merak etmişler diye. Daha çok Flip üstünden yürümüş yorumlar zaten. Herkes şeyi
i̇lginç
merak
şey
ediyor.
Çünkü.
Evet, ilginç bir şey. Artı hani senin şu sorduğun meşhur soru hangi sorunumuzu çözüyor kısmında takılmışlar.
Küçülüyor.
O kadar.
Esprisi o. Küçülüyor. Diğeri büyüyordu. Standart bir telefon formundan büyüyüp işte böyle bir kare şeklinde biraz garip bir tablete dönüşüyordu. Tutmadı. Teknik sıkıntıları da oldu. Pek kabul de görmedi. Burada Samsung'dan önce zaten Motorola düşündü bunu. Farklı bir yaklaşım. Küçültüp cebine koyuyorsun. Bu daha insanlara ya neden olmasın geldi. Daha bir olur geldi. Tabii ne kadar... Ya zaten çok pahalı. S20'nin en pahalı modelinden daha pahalı.
3500'e.
Samsung da bunun öyle kapış kapış satılmayacağını biliyor. Ama katlanır telefonun ikinci nesli. Artık buradan ufak ufak bir şeyler olmaya başlayacak.
Ben konuşulacak bir şey çıktı diye bakıyorum. Çünkü telefonlar çok aynılar. Sadece fotoğraflar gelişiyor. Tamam işlemci de gelişiyor da hayatına etkisi o kadar değil.
Ya hep o konuşuluyor lansmanlarda şeylerde. Fotoğraf boyutu konuşuluyor. Oradan ayrışıyor telefonlar. Gerçi en kötüsü bile iyi çekiyor da
öyle.
İşte ek özellikler. Fazla zoom gibi, gece çekimi falan gibi. 8K falan gibi şeylerle ayrışıyorlar artık.
Evet.
Şeyi bekliyorum. Fotoğraf ne zaman ayrıştırıcı olmayan bir özellik haline gelecek? Herhalde bir 3-4 senesi daha var.
Herhalde.
Ama bir yerde hepsi tıkanacaktır. O 100x zoom herkeste olacak.
Öyle.
8K herkeste olacak.
Evet, bu arada 8K'da ufak ufak hani konuşuluyor. İşte çeken cihazlarda hani gösterenler, televizyonlarda konuşmuştuk.
Tabii, tabii.
Çekenler de böyle böyle başlayacak.
Ya Samsung için ekstra önemli çünkü televizyon da var onda. Hani televizyonuyla birlikte kamerayı daha rahat sunabiliyor. Senaryolar oluşturabiliyor. Tabii ki çok erken şu an için ama bu kaçınılacak bir şey değil. Bu 12K'da olacak, 16K'da olacak.
Hatta şimdi orada madde olarak yok sanıyorum da Canon da bu hafta şeyi duyurdu. EOS R5 bu da ilk 8K çeken aynasız.
Polis değil yani aynasız. Fotoğraf makinesi.
Fotoğraf makinesi.
Ya işte bunun kaçışı yok. 4K'da çıktığında yani neye gereği var, ne işimize yarayacak deniyordu. Yok işte kimi telefon 2 dakika çekiyor, ısınıyor, kapanıyordu falan filan. Ne oldu? Şimdi hayatımıza 4K girdi.
Evet.
Ha, hala tamam hani benim evimdeki internet bağlantısı şeye yetmiyor. 4K Netflix izlemeye yetmiyor, YouTube izlemeye yetmiyor falan. Arkadaşıma bir şey çekip ben telefonda videoyu 4K'ya ayarlamadım. Çünkü ne oluyor? Şurada enteresan bir kamyon görüyorum, onu çekiyorum, arkadaşıma gönderiyorum. 4K göndermiyorum tabii ki. 1080p fazlasıyla yeterli. Ama var, 1.4K artık hayatımızda var. Televizyonlar 4K, konsolu 4K'ya ayarlıyorsun. Evet, evet, oldu.
Oldu.
8'de böyle olacak.
8'de böyle olacak, birebir.
16'da böyle olacak falan filan.
Bu arada kusura bakmasınlar, arada ses girebilir. Bizim merdiveni yapıyorlar.
Yıkılan merdiven yeniden yapılıyor. Matkap hilti falan bir şeyler çalışıyor.
Evet.
Ne değişecek bilmiyorum. Aynısını bir daha yapıyorlar gibi gözüküyor.
Sordum abi, etrafını kaplayacak mısınız diye. Yok, kaplamayacaklarmış. Çünkü rüzgarı yedi. Rüzgar bir yere gidemedi. Blok şeklinde yıktı merdiveni.
Valla ben gördüğüm kadarıyla aynısı, hani aynı deneyden farklı bir sonuç beklemek aptallıktır mı ne diye bir sözü var şeyin, Einstein'a şeyden atfedilen. Bilmiyorum artık, umarım hayırlı olur bu sefer.
Evet, bakacağız.
Yıkılan yangın merdiveni televizyonlara şeylere çıktı.
Ya,
çünkü
gelmişler.
Biraz büyük, hani basit bir
biraz büyük.
3 katlı binanın
başka binayı biraz yıkacak kadar büyük.
10 katlı binanın yangın merdiveni biraz büyük oluyor. Televizyonlara kadar çıktı.
Öyle. Mobile World Congress 2020 nihayet iptal edildi.
Evet. Biz demiştik, hani en gıcık sözdür ama haftalardır söylüyoruz. Evet. Çünkü bir sürü Çin'den haliyle firmalar gelecek Avrupa'nın ortasına. Bütün Avrupa'dan, dünyadan insanlar gelecek, kaynaşacaklar. Sonra geri dönecek herkes ülkesine. Direkt hastalığı taşıma senaryosu. Geçtiğimiz haftalar boyunca, özellikle bu hafta ardı ardına firmaların biz katılmayacağız duyuruları geldi. Bu bayağı hızlandı ve büyük firmalar, Intel'iydi işte, ZTE, başka kim vardı telefonculardan?
Hepsi şey.
Nokia, yani HMD, Nokia'yı üreten falan. Her biri biz katılmayacağız, biz katılmayacağız açıklamalarını yaptılar. Zaten bir şeylerin ters gittiği belliydi. Fuarı düzenleyen bir firma var aslında. Bir organizasyon var, bu ticari bir şey. O organizasyon son ana kadar ayak diledi. Şimdi şöyle bir şey var. Bu hafta çok garip bir gün yaşadık. 2 saatte bir farklı haber geliyordu. Ve resmi kanallardan. Sonra şey ortaya çıktı. Fuarı düzenleyen firma fuarı iptal etmeye karar vermiş. Ama şöyle bir cinlik peşindeler. Diyorlar ki Barcelona Belediyesi'ne, siz iptal edin sağlık nedeniyle, işte acil durum bilmem ne ilan edip siz iptal edin ki iptal olsun diyorlar. Çünkü belediye iptal ederse firmalar sigorta firmalarının yakasına yapışacak, paramızı verin, hani doğal felaket oldu, afet oldu diye. Organizatör firma da zaten bütün o katılımcılara, şeycilere, ben ne yapayım, belediye iptal etti, gidin ona ağlayın diyecek. Mesele buymuş, sigortadan para alma meselesi. Ne karara vardılar bilmiyorum. Çünkü Barcelona Belediyesi şey dedi, gereği yok öyle bir şeyin dedi. Hı hı. Hani state of emergency diyorlar, acil durum. Böyle bir şey ilan etmeye gerek yok dedi Barcelona Belediyesi. Firma buna rağmen mi, istediğini elde edemedi mi, yoksa etti mi, ben bilmiyorum. Çünkü öyle bir açıklama gelmedi. Hı hı. Tam bir net gelmedi ama tamam, fuar iptal. Erteleme de değil.
Yok, iptal.
İptal. Çok tüketiciler için açıkçası bir şey değişmeyecektir. Çünkü mesela işte Apple yok. Hı. Katılmıyor. Samsung zaten duyurdu ürününü. Orada sadece bulunacaktı. Samsung'u da sil. Geri Havari. Kalanlar...
Onu da silebilirsin.
Onun
da kendi
ürünü zaten yok gibi bir şey. O başka işlerle uğraşıyor şu anda. Onu da konuşacağız.
P40 gelecek de, yani o fuardan sonraydı onun etkinliği.
Onlar fuarda ürün duyurmuyorlar. Ya daha çok açıkçası olan küçük firmalara. Çünkü küçük, şimdi Huawei'nin, Samsung'un, diğerlerinin hepsinin kendi organizasyonunu yapma gücü var. Fakat küçük firmalar için orada bütün basını bir arada yakalamak falan bir fırsattı. Onlar zarar görecek. Artık onlar da kendi çözümlerini geliştirecek. Bu sene böyle. Ama tüketici için bir şey fark etmeyecektir. Beklenen büyük ürünler tabii ki bir şekilde duyurulacak. Siz de haber alacaksınız. O yüzden bir şey aksamaz. Türkiye araba gösterecekmiş. Togg. O gümbürtüye gitti.
Evet.
Gerçi ne göstereceklerini çok da anlamamıştım ama çünkü hani otomobil... Yani bu otomobil hani 5G ile giden bir otomobil falan olsa tamam da.
Yani
elektrikli otomobil. Neyse, göstereceklermiş. Hani bir de insanlarla buluşacaktı. Biz de görürdük o bahaneyle. Evet. O da gümbürtüye gitti fuar iptal olunca.
Evet, aslında burada insanları etkileyen şey, geçen hafta da söylemiştik. Çin'in üretim kapasitesinin kendine gelip hani tekrar sevkiyata başlaması gerekiyor.
Evet.
Şu anki kriz orada aslında.
Valla dünya şeyde hastalığın durumu da ne durumda bilmiyoruz. Hani tabii ki daha fazla artıyor, yayılıyor. Vietnam falan şey şimdi ortaya çıktı. Hastalığın var olduğu falan ortaya çıktı. Ama bir yandan da çalışmalar sürüyor tabii. Ben şeymiş, son durum nedir bilmiyorum.
Bir anda abi iki gün önce çılgın gibi arttı yayılma hızı. İnsanlar ne oluyor dedi. Şeyi değiştirmişler. Onun ölçüm metriğini değiştirmişler. Biraz daha hassas hale getirmişler. Anladığım kadarıyla daha çok kişiyi hani normalde bakmadıkları, evet, hani bunda bir şey yoktur dedikleri insanlara da bakıyorlar. Evet. Ve o yüzden hasta sayısı bir anda artmış.
Peki.
Şu anki durum öyle.
Yani bir iyi gelişme yok şu
an. Ya iyi gelişme Çin'in kendi içinde kontrol altına alınmış gibi gözüküyor. Şu anki haberler öyle, en son okuduklarım.
Umarız öyledir. Tabii Çin öyle bir şey ki Çin'den gelen hiçbir bilgiye hiçbir zaman öyle güvenemiyorsun. Çünkü o bütün şey dışarıya verilen her bilgi paketlenmiş, cilalanmış.
Öyle oluyor.
Pürüzleri giderilmiş şekilde oluyor. O yüzden hiçbir şekilde emin olamıyorsun.
Aynen öyle. Bizde henüz bir açıklanmış bir vaka yok Türkiye'de.
Evet.
Huawei ve Turkcell işbirliğini açıkladılar. Aslında biz geçen gün bunu konuşmuştuk şeyde, Mate incelememizde, yani ön incelememizde. Şimdi Huawei'nin şöyle bir derdi var. Kendi şimdi Google'sız hayata geçtiği için kendi platformunu çekmek istiyor bütün uygulamaları. Çünkü şöyle bir durum var abi. Sen bugün yeni bir telefon alıyorsun 9000 liraya.
Evet.
Şimdi kullandığın bazı şeyler, bankan var, işte ne bileyim bir operatörün var, Facebook'un var, işte Instagram'ın, bunları görmek istersin hemen. İşte Huawei bunları kendine çekmeye çalışıyor. Burada ilk operatör Turkcell olmuş. Uygulamalarını Huawei'nin sistemine taşıyacak.
Evet. Ya şimdi Android var. Orada anlaşılması gereken şey şu. Huawei'de Android var. Google'ın sağladığı işte kimlik onayı, harita, hı hı, Gmail falan filan market, hizmetler, uygulama marketi, pazarı. Bu servisler yok. Android var. Android aynı. Hı hı. Ama bir uygulama kurduğunda o uygulama senin kim olduğunu tanımak için, giriş için Google'ın altyapısını arayabiliyor. Hı hı. O zaman da çalışmıyor. Huawei bunların hepsinin Huawei versiyonunu geliştirmeye çalışıyor. HMS, hı hı, Huawei Mobile Services. Hı hı. Öbürünki GMS, Huawei HMS olarak bunların hepsinin alternatifini geliştirtiyor. Geliştiriyor. Ama Huawei'nin geliştirmesiyle bitmiyor. Uygulamanın da kimlik kontrolü için Google'ı arayacağına Huawei'yi araması, bu zekaya sahip olması gerekiyor. Böyle programlanması gerekiyor. Çok zor bir şey değil ama işte uygulama geliştiricinin oturup belki bir akşam çalışması gerekiyor. Huawei diyor ben bütün altyapıyı hazırladım. Uygulama geliştirici de hadi yapsın. Hatta şey de diyor Huawei, yani kullan diyor benim mesela işte harita modülümü, benim kimlik kontrolü modülümü kullan. Ben de diyor onun karşılığını sağlayacağım sana. Hani Huawei kesenin ağzını açmış durumda. Hı hı. İşte Turkcell kendi uygulamalarına
30'a yakın uygulamasını getiriyormuş.
Desteği sağlıyormuş. Tabii çok daha artması lazım ama evet, Huawei'de çok bu konuda bir çalışkanlık var.
Evet.
Ve para harcama var. En doğru, önemli şey insanları Windows, Microsoft Windows Phone için kimseye 5 kuruş vermedi. Sonra işte şey muhabbeti bitmedi. Uygulama pazarı zayıf muhabbeti bitmedi. 3-5 bir şeyler cebine herkesin sıkıştırsaydı, kazandırsaydı şey olacaktı. Böyle olmazdı. Huawei o hatayı yapmayacağım ben diyor. 1 milyar dolar.
Ya.
Huawei diyor ki ben Google'dan boşanmak için 1 milyar dolar harcayacağım diyor. Müthiş bir para. Hiç duyulmamış bir para. Hani böyle bir iş için ayrıldığı. İyi şanslar.
Evet. Bir yandan Amerika ile Huawei arasındaki atışmalar da devam ediyor. Şimdi orada da şöyle bir şey açıklandı. İşte Amerika diyor ki Huawei'nin diyor Huawei ekipmanları içine yerleştirdiği arka kapılardan bizi dikizliyor gibi bir iddiası var. Hatta diyor ki biz bunu ispat edeceğiz. Hani artık elimizde delil var. Ama
ben bunun ispatını Almanya ile İngiltere'ye verdim dedi Amerika evet, bu hafta kanıtını. Ama bize tabii açıklamıyor.
Açıklamıyor.
Huawei de tepki gösterdi. Biraz ilk kez hani bu kadar da hem günü gününe hem de birazcık fevri bir tepki gösterdiklerini gördüm. Huawei dedi ki siz kendinize bakın. Çünkü birazdan konuşulacak başka bir haber aynı gün çıkmıştı.
Evet.
Huawei dedi ki ya o haberi şey yaparak Amerika zaten yıllardır bütün dünyayı dinliyormuş. Siz asıl bizi suçlamadan önce, desteksiz suçlamadan önce kendinize bakın gibi biraz böyle fevri bir çıkış yaptı. Hı. Şimdi Amerika dediğim gibi Amerika diyor ki ben bu çünkü Amerika'ya şey deniyordu ya suçluyorsun ama ne ispatın var? Gerçi çok da durum değişmiyor. Amerika diyor ki ben de bunun ispatı var. Hani size söylemem. Almanya'ya söyledim, İngiltere'ye söyledim diyor.
Hı hı.
O noktada şu anda.
Şeyin de hani haberde de şey hani burada o kapı da hani aslında Amerikan hükümetinin isteğiyle kondu ifadesi var. Yani bir şey varsa hakikaten bir açık kapı varsa bunu zaten Huawei Amerikan hükümetinin istediği için yapmış. Ve diyor ki yani biz o kapılardan girmiyoruz hani hiçbir şekilde. Huawei zaten hiçbir zaman öyle bir şey hepsini inkar ediyor da.
Evet.
Amerika'da işte yok diyorlar bu kapılardan girdiler bilgi çaldılar.
İşte Amerikan firmalarının bilgilerini çaldılar falan diyor.
Evet. Ve işte senin dediğin gibi ispatı var ve paylaşacağız diyorlar paylaştık diyorlar. Bakalım nasıl olacak. Yani bitmiyor bu iş. Hiç daha dur bakalım nereye gidecek. Bir diğer haber senin söylediğin. CIA'nin hani herkesi dinliyormuş esprisi vardır ya Cem Yılmaz. O hakikaten bir anlamda doğru çıktı.
Evet.
Kripto AG firması. Bu kriptonun hani mucitlerinden diyebiliriz herhalde. Yanılmayız bu konuda. Daha hani bu işler makinayken başlamış. Daha sonra yolculuğunda Amerikalılar bu firmayı satın alıyorlar. Amerikan ve Alman istihbaratı ortak oluyor. Ve kimse tabii bunu bilmiyor. Çok gizli bir şekilde çalışıyorlar. Ve şu noktaya geliyorlar. Kripto cihazları geliştirilmeye devam ediliyor. Satılmaya devam ediliyor. Ama Amerika'nın dinlemek istediği ülkelere o kripto cihazları bilerek hatalı yollanıyor. Kolay çözülebilecek şekilde çalışan cihazlar onlar. Ama tabii satılan yerin bundan haberi yok. O gizli gizli konuştuğunu zannederken Amerikan ve Alman istihbaratı o cihazlardan mis gibi alıyor detayları. Fakat kendi seçtiği birkaç ülkeye sağlam gerçekten kriptosunu adam gibi yapan cihazlar gidiyor.
Ya işte bütün dünyaya satmışlar.
Evet.
Bütün dünyada bu cihazları bu firmadan almış. Sahibinin CIA olduğunu bilmiyormuş kimse. Washington Post yayınladı bunun şeyini. Aynen. Haberi dosyasını çok detaylı şekilde. Çok ilginç bir mesele. Sonuçta biz teknoseyirde zaman zaman dile getiririz. Kırılmayan şifreleme yaptırtmıyorlar kimseye falan diye. İşte bu tabii ki güce sahip olan adam bunu kullanacak. Ben bunu ayıplamıyorum. Sen uyanık olacaksın. Onun cihazına muhtaç olmayacaksın ya da işte araştıracaksın.
Evet.
Eğer boynun büküksen işte böyle ya. Bin tane oyuna gelirsin. Burada bütün dünyayı oyuna getirmişler.
Hem de yıllarca.
Bütün dünyayı oyuna getirmişler. Herkes ben şifreleme yapıyorum kimse beni dinleyemiyor falan derken dinleyebiliyorlarmış.
Evet.
Dinliyorlarmış ve dinleyebiliyorlarmış. Açıkmış onlara kapı. Hani yaptı mı bilemezsin. Hiçbir şekilde bilemezsin. Kapı onlara açıkmış.
Evet.
Dolayısıyla onların da şimdi aynı gün başka firmaları, başka ülkeleri suçlaması tabii biraz komik kaldı.
Aynen öyle.
Burada gücü yetene kardeşim. İstihbarat dünyası.
Evet.
Gücü yetene. Kimse de kimsenin dostu değil.
Özellikle bu kripto cihazlarında kendi teknolojini geliştirmenin ne kadar önemli olduğunu gösteriyor.
Tabii ki, tabii ki.
Mac'ler Windows bilgisayarlara göre daha çok saldırı altındaymış.
Evet, bir süredir. İki katına yakın, çıkmış tehdit miktarı. Normal. Bu çünkü şeyle alakalı.
Evet.
Hedef hani kan çıkacak damar meselesi. Saldırmaya değecek mi? Eğer saldırmaya değecek olduğuna karar verirlerse onu saldıracak türlü türlü yöntemi, uygulamayı, aracı geliştiriyorlar. Mac şu anda o noktada. Demek ki şeyi fark etmiş. Korsanlar hani bir yarar sağlanabildiğini fark etmiş.
Evet.
Kendilerine yarar sağlanabildiğini. Tehditleri iki katına çıkartmışlar.
Öyleymiş. Aynen öyle. Biraz da şey söylüyor haber. Ransomware'de artış çokmuş. Şirketleri hedefliyorlarmış. Şirketlerde belki Mac kullanımı daha fazlaysa kişiye göre daha tatlı bir hedef olabilir.
Yani öyle alakalıdır. Şeyle alakalıdır. Ne kadar İşte kan çıkacak damar meselesi. Korsanlar şeye bakmışlardır. Ne kadar para alabiliyorlar. Sosyolojik kısmına. Ellerindeki verilerle bakmışlardır. Windows kullanıcılarının 10'da biri para veriyor da Mac kullanıcılarının %50'si para veriyorsa şifreyi açtırmak için buraya yüklenelim demişlerdir. Normal. Ya bir de şey var. Belki onun da yine yine bunun biraz sosyolojik tarafı. İşte Mac çok güvenli diye bir illüzyon var ya. Hı hı. Tamamıyla bir balon. Belki de o da şeyi sağlıyor. Sanal bir işte insanlar güvenli olduğunu zannedip daha rahat davranıyorlar.
Daha rahat davranıyorlar.
Nasıl olsa Mac güvenli diye almıştım. İnternette okudum.
Hı.
Belki de o yüzden tuzağa daha kolay düşüyorlar. Böyle bir sonuç doğuyor.
Belki de. iPhone yavaşlatma davasında Fransa Apple'a ceza vermiş 25 milyon euro.
25 milyon euro. Çünkü diyorlar ki bunun bilgisi verilmedi insanlara.
Evet, verilmedi.
Update'i yüklerken. Öyle. Ya aslında o 25 milyon euro cezayı anlaşmışlar.
Hı hı.
Mahkemeye düşmeden olay. Apple'ın işte ilgili makamıyla, pardon, Fransa'nın ilgili makamıyla Apple anlaşmış, 25 milyon dolar cezayı ödemek için kapatmışlar konuyu.
Evet.
Büyük ceza tabii ki.
Tabii ama Apple'a dokunur mu? Tabii ki dokunmaz.
25, diğer Avrupa ülkeleri de aynı cezayı tekrarlar mı, aynı davayı bilmiyorum.
Bizimkiler görürse bir dava açarlar.
Yani biraz teknik bir konu ama belki.
Google'a açtılar sonuçta. Bak o konuda sessizlik. Hani bize soruyorlar, biz de bilmiyoruz. Hani orada
20 Şubat mı neydi görüşme işte şeyi?
İşte o görüşme, bu şey diyen de var. O görüşmenin aslında o konuyla alakası yok diyen de var. Bilmiyoruz yani. Bakalım ne olacak.
Bir hafta işte.
Google fotoğraf uygulamasının kullanıcılarının fotoğraflarını birbirine gönderdiğini kabul etmiş.
Evet. Böyle bir rezalet yaşanmış.
Yedekleme esnasında oluşmuş.
Büyük bir rezalet. Senin işte buluta yükledim çok güzel falan dediğin fotoğraflar başkasının account'una geçiyor. Ya. Onun fotoğrafları senin bir anda senin galerinde alakasız fotoğraflar görüyorsun. İşte bu bulut dediğin şeyin ne kadar güvenilir olduğunun sorgulanmasını ya. Gerektiren durumlardan birisi. Bulut dediğin şey başka birisinin bilgisayarı. Bir hata oluyor senin fotoğrafların. Ya biz geçmişte konuşmuşuzdur. Şimdi Facebook'ta bir ayar var işte bir şey bir yazı yazıyorsun. Only me, arkadaşlarım, herkes falan, arkadaşların arkadaşları şey yapıyorsun. Demiştik ki biz o bir bit büyük olasılıkla. O bir yerine sıfır olur, bir hata olur. Tamam bir sürü hata kontrolü falan var ama bir şeyler ters gider. Bir bit, bir yerine sıfır olur. Senin o çok, bir tek ben görüyorum ha ya, zannettiğin yazı public olur. Herkese gider. Aynı hesap işte bu fotoğraflar. Eğer bu fotoğraflarda seni zorda bırakacak bir şey varsa buluta yüklemeyeceksin kardeşim. Bunun çözümü bu. Yok bunun başka türlü işte. Google diyorsun ki Google güvenilir. Benim işte şey var. 256 karakterlik süper şifrem var. Çift doğrulama falan okey. Adamın serverında hata oluyor. Senin fotoğraflar başkasına gidiyor.
Evet.
Ne oldu senin çift adımlı uygulaman var yok security key'in var falan hepsi hikaye. Yalan. Herifin sunucusunda hata aldı gitti fotoğraflar. O yüzden güvenemezsin. Benim hiçbir cihazımda şey açık değil o fotoğrafların Google'a yedeklenmesi falan açık değil. Niye güveneyim kardeşim en ufak bir hatayla? Benim hata yapmama gerek yok işte. Ben bunun ne yapabilirim? Ben kendim hiç şifremi cevaz. Koymakla sorumluyum. Şifremi iyi saklamakla, güzel bir şifre koymakla, ikili onay falan gibi şeyler hayata geçirmekle sorumluyum. Bunun ötesinde nasıl ben sunucunun başından mı bekleyeceğim?
Bak böyle bir şey oluyor. Yine Google'a bir şey olmuyor.
Olmuyor tabii. Ya şey stajyer çocuk yanlış düğmeye basmış geçmiş. Gibi bir şey çıkıyor. Özür diliyor. Geçiyor. Çünkü hı-hı. Zaten adam anlaşmasını şeyini ona göre yapıyor sana o hizmeti sunarken.
Bir yandan da şey düşün abi. Hani sen o sistem bir kere bile hata yapmamış olsun. İşte sen dedin yani arkadaşım görsün ben göreyim hata. Adamın biri senin listende, senin yazını görüyor ya da paylaştığın fotoğrafı kopyalıyor, Twitter'a atıyor.
Ya o yani mega bir problem ve şey bir problem. Hani onun teknolojiyle alakası yok.
Yok işte onu demeye çalışıyorum.
Etik bir problem. İşte ona şeyi söylüyoruz. Başka platformlardaki şeyleri taşımayın başka platformlara. Facebook'ta hoşuna giden şeyi şeye koyma Twitter'a. İşte abi public bilmem ne. Bir de şey gibi bir illüzyon oluşuyor böyle. Public olan şeyler hani müstahak ona. Hani o dünyayı açtı. Hayır canım öyle bir şey yok. Yani öyle bir sanal bir şey var, böyle insanlar bir şeyler şey yapıyor. Önce bir yalan çıkartıyorlar, sonra herkes inanıyor. Öyle bir şey, hani internete koyduğun şey public'tir falan, öyle bir şey yok abicim.
O, yok.
Mesela ben bazen şeyi eleştiriyorum. Şimdi ben mesela bana mesela TeknoSeyir'de bir şey yazmışlar. Ben onu tutuyorum, ekran görüntüsü alıyorum. Twitter'a koyuyorum. Ha bakın bana ne dediler bilmem ne. %100 yanlış bir hareket. Adamı aslanlığın önüne atıyorsun. Hı hı. Hani kimisi bunu yaparken ismi kapatıyor. Hadi diyoruz hani. Bir susa görmemezlikten gelelim diyoruz. Ama kimisi ismiyle bilmem nesiyle yapıyor. Sonra da biz hani yapma böyle şey deyince şey diyor işte o public yazıydı bilmem ne. Hayır kardeşim öyle bir şey yok. Başka platforma taşımayacaksın. Hele şey büyükçe kaldık. Hani kendi güçlü olduğun platforma tartışmayı taşımak. Hı hı. Hani bakın bana burada ne diyorlar. Ha ne aptal bunlar falan diye. Ama bu teknik bir şey değil. Bu etikle alakalı bir şey. Belki etik yerine sen ahlak dersin. Onunla alakalı bir şey. O şu anda çözümü yok.
Öyle. İşte o yüzden diyorum hani tekniğe de güvenip paylaşamazsın.
Tabii ki, tabii ki. Tabii ki. Sonuçta bu bir iletişimse arkadaşların var işte onun hedefi kimse onlar görüyor. Onların da güvenlik Hı-hı. anlayışı işin içine giriyor. Geometrik şekilde karmaşıklaşıyor mesele.
Evet.
Ama dediğim gibi hani fotoğrafları buluta yüklüyorum. Tamam. Bir yandan şu var, evet telefon çalındı, fotoğrafların bulutta. Güzel bir şey ve çok da gerçek bir senaryo. Mantıklı bir kullanım bulutun.
Telefonun hafıza kartı bozuldu.
İşte gayet mantıklı bir şey bu kullanım. Ama bir yandan da buluta koyduğun şeylerin hani bir an public halka açılması. O yüzden hani düşünün.
Evet.
Düşünün. Tamam şurada ben diyorum ya buradan geçen soğancıların kamyonlarını çekiyorum. Onu o fotoğraflar patlasa bana bir zararı yok. Hı-hı. Hani en fazla canım sıkılır. Ama hani daha seni zorda bırakacak şeyler varsa yazılar, görüntüler işte düşüneceksin. Düşüneceksin. Şeyi de düşüneceksin. Seni zorda bırakan yazılar, görüntüler, içerik diyelim. Buluta yüklemedin, çok akıllısın, benden aldın bu bilgileri, buluta yüklemiyorsun. Telefon bozulur, servise götürürsün.
Ya.
O telefonu servise götürmeyeceksin mesela. Madem bu kadar seni bitirecek şeyler var içinde, şeyi göze alacaksın, telefon bozulduysa çöpe dağıtma, çekiçle kırıp yok edeceksin. Hani yani. Bunu, iş büyüyor, iş büyüyor.
Doğru.
Artık herkes bilgisinin, verisinin hayatiliğine kendi karar verecek.
Aynen öyle. Üstelik biz hep kendimizi düşünüyoruz. Uyduruyorum şimdi o fotoğrafta başka insanlar da var mesela. Sen onu da ifşa etmiş oldun dolaylı olarak.
Ya bunlar gittikçe günümüzün yaşamında yeni ortaya çıkan ve yavaş yavaş işte şey olacak, tartışılacak, öğrenilecek meseleler. Şimdi bir basın toplantısına gidiyorsun. Orada bir şey konuşuyorsun ya da belki kendi siten için bir çekim yapıyorsun. Adamın biri geliyor yandan seni çekiyor. Ya ben adama içerik oluşturuyor gibi bir durum oluyor. Oluşturuyorum gibi bir durum oluyor. Ya ben senin elemanın değilim. Hani şey diyebilirsin ya işte ne düşünüyorsunuz sizinle bir iki cümle konuşalım de başımın üstüne. İtiraz etmem, yapmam demem. Ama benim orada yaptığım içeriği hani tamam ya işte Levent Bey de burada çekim yapıyor diye bir geçerken çekebilirsin tabii ki. Ama hani benden bedava içerik çıkartıyorsun. Orada kameranın benim kameramın yanına kendi kameranı koyup beleşe bariz beni çekiyorsun. O, olacak bir şey değil. Bunun gibi hayatta bir sürü şey çıkıyor böyle. Yeni detay çıkıyor. Daha önce düşünülmemiş durum çıkıyor. İşte ya bunlar evet zamanla oturacak.
Bu dediğin örneği geçen gün biz yaşadık. İkimiz evet. yaşadık yani. Evet. Onu aslında hani söylemiyoruz ama ya biz yemek yerken çekiyor adam.
Ya öyle tabii ki. Şimdi ben öyle dediğim gibi şey? Benim gelip de ya işte esirme hakkında ne düşünüyorsunuz desen ben üç cümle konuşurum. Ama ya bir müsaade et. Karnım aç. Sabahtan beri bir şey yememişim. Evet. Şurada bir ayaküstü iki lokma sadece bir şey yiyorum. Beni orada çekme. Yani bu güzel bir görüntü değil zaten.
Evet.
Herifin biri yemek yiyor. Çekme bunu. Hani bu bence hoş bir şey değil ama işte o kendi veri. Bunun yasağı yok, şeyi yok. Bunun insanlar kendi kararlarını verecekler.
Öyle.
Neyse.
Gigabyte'ın anakart yazılımları ki açık Robinhood fidye yazılımına fırsat sunmuş. Bu çok felaket bir şey.
Evet, bu Asus'ta da varmış ama Asus bu aslında 1-2 sene önce bulunmuş bir şey. Bu anakartların şu saçma sapan 1000 tane ışık bilmem ne Aura Light falan filan yazılımlarındaki açıklar. Asus'a bildirmişler. Asus ilgilenmiş. Hani güncelleme yayınlamış. Gerçi güncellemede de açık vardı diyorlar ama hani Asus ilgilenmiş bu konuyla. Gigabyte ilgilenmek yerine o yazılımı kaldırmayı şey, ama o yazılım yüklü bir sürü bilgisayar var. Onların derdine çare olmuyor bu. Bu yıllar boyunca bu işte güvenlikçiler firmalara ulaşıyor. Firmalar ilgileniyor, ilgilenmiyor. Bu süreç sürerken korsanlar şeyi bulmuşlar. Bu yazılımdaki açık sayesinde Windows'a girip Windows'un merkezinde, çekirdeğinde bazı şeyleri yamayıp antivirüs yazılımını falan devre dışı bırakmayı keşfetmişler. Ve kendi yazılımlarını çalıştırmayı kuruyor. Bu sayede bulmuşlar. Olan olmuş.
Şimdi Gigabyte 2 sene önce evet yazılımı ortadan kaldırmış. Sürücüyü daha doğrusu. Evet. Fakat sorun şu. Şimdi sürücülerde hani bir imza olur ya. Onun da kalkması gerekiyormuş. Onu kaldıracak VeriSign onu da sallamış. İmzalı kalmış sürücü. Yani evet. Dolayısıyla şeyler antivirüs yazılımları bu imzalı sürücü diye bakmıyorlarmış bile onun
evet. içine. Evet. Yani bir işte zincirleme bir güvenlik açığı silsilesi yaşanmış.
Yalnız haberde şey yazmıyor. Yani bu linkini aldığım Tom Sarver'in haberinde hangi uygulamalar olduğunu yazmıyor.
Ya onun linklendiği şeyde işte bazı bu anakartların işte kontrol center falan uygulamaları oluyor. Onlar da hep. Çünkü normalde Gigabyte Driver diye bir şey.
Öyle bir şey yok zaten.
Şey, o işte onların kendi o kimisinde overclock yazılımı oluyor. Onlarmış, kimisinde evet. LED'leri yakma, şey, dalgalandırma falan yazılımı oluyor. Onlardan çıkan marazlar
bunlar. Vallahi yani tabii bazen söylüyoruz da şey tabii inceleme için biz bunların hepsini gösteriyoruz. Işıklarını yıkıyoruz da ben kendime aldığım anakartın hiçbir şeyini yüklemiyorum. Ya, zorunlu haller dışında.
Işıkları kapamak için yüklemek gerekiyor. Açmak için değil.
Ona da tuş koyanlar var.
O iyi oluyor. Öylesi iyi.
Facebook Windows uygulamasını kaldıracakmış.
Evet, varmış evet. Facebook'un uygulaması varmış. Vallahi bilmiyordum. Ben de biliyordum. Aklıma bile gelmez kullanmak. Çünkü ben tarayıcıdan, browser'dan giriyorum. İcat edildiğinden beri, Facebook geldiğinden beri. Çevremde de herkes öyle giriyor. Bir kişi de, telefon dışında Windows'ta Facebook'un uygulamasını kullanan görmedim. Herhalde böyleymiş ki kaldırıyorlar. Hani herkes de böyleymiş. Meğer bir uygulaması varmış.
Messenger uygulaması devam diyor. Ama kendi uygulaması yok. Olmayacak.
Browser'dan girilecek.
Evet. Broadcom Wi-Fi 6E yongasını duyurmuş. Daha doğrusu hatta şey yapmış, üretmiş.
802.11ax'i geliştiriyorlar. 6 GHz bandı açılıyor. Şimdi normalde işte 5 GHz vardı Wi-Fi'da. 802.11ax yani Wi-Fi 6'da kullanıyordu. Daha öncekilerde kullanıyordu. Şimdi 5 ile 7 GHz arasındaki dilimi de Wi-Fi'ya devletler şey yaptı, verdi. Hı hı. Başka cihazlar kullanıyordu onu. Onun tahsisi yapıldı. Türkiye'deki durum ne bilmiyorum. O frekans bandının da Wi-Fi'nin kullanmasına karar verildi. Şimdi Broadcom'un yongası onu kullanıyor. Ya bu performansı falan etkileyecek bir şey değil de işte kalabalığı, Wi-Fi kalabalığını, ağ kalabalığını kolaylaştıracak bir şey. Sığışmayı kolaylaştıracak bir şey. Çünkü bir sürü ağın sığabileceği bir koskoca bir dilim ekliyorsun. Bu da geldi.
Evet, ama şeyi de hatırlatalım. O 6 GHz olunca yine kapsama alanı biraz daha daralacaktır. Daha çok takılacaktır duvara vesaire.
Öyle de zaten bu 5 GHz falan bina içi düşüneceksin. Hmm. Onu geniş alan düşünmeyeceksin.
OpenGL'e Ray Tracing altyapısının eklenmesi için evet. Çalışmalar başladı.
Yani Vulkan, OpenGL'in güncel adı Vulkan. Vulkan'da Ray Tracing yoktu. DirectX'e Microsoft ekledi bunu. DXR diye Ray Tracing uzantılarını ekledi, yeteneğini ekledi. OpenGL'de böyle bir şey yoktu. Nvidia'nın kendi geliştirdiği eklentiler vardı. Onlar Nvidia'ya özel. Şimdi OpenGL'de tabii donanımdan bağımsız, markadan bağımsız olması gerekiyor. İşte kolları sıvamışlar. Intel, Nvidia, AMD, bütün büyükler oturup ortak bütün cihazların kullanacağı ray tracing uzantıları için, eklentileri için bir araya geleceklermiş.
Deniyor ki bu eklenecek ray tracing özelliği DirectX versiyonundan farklı olmayacak.
Aynı olacak diyorlar.
O sayede de yayılması hızlanacak.
Evet, aynı olacak diyorlar. Bu önemli ve gerekli bir şey. OpenGL her zaman biraz geriden gelir ama sağlamcıdır. Tek bir markaya bağlı şeylere genelde pek bulaşmazlar. Burada da işte pek acele etmiyorlar ama daha sağlam bir şey çıkartacaklar. Tabii kullanan oyun falan azaldı ama OpenGL vazgeçemeyeceğimiz bir şey.
Ya Vulkan olarak ekleniyor. Tek eski oyunlara bile ekliyorlar ufak ufak.
Yani da işte onlar şeyi arıyor. Onlar Nvidia hardware'ini arıyor. Şu anda da zaten bir tek o var. Onun işte hardware marka aramaması lazım.
Evet, aramayacak tabii.
AMD'de zaten şu anda ray tracing yok. İşte böyle olacak. Hı-hı. O da koyacak falan filan. Bir konsensus, anlaşma sağlanacak.
Enderubin'in akıllı telefon gelişme Essential kapandı.
Evet. Bu Android'in kurucularından birisi. Ayrılmıştı geçtiğimiz yıllarda. Bir Essential diye kendi telefon girişimi kurdu. Hı hı. O aslında 2018'den beri falan ölmüş bir şey. 2018'de bir ilk telefonlarını çıkartmışlar. Kimsenin ne umurunda, hı hı, ne bilgisinde. Dolayısıyla zaten ölmüş. İşte bu en son bir güncelleme yayınlanmışlar. Bir daha da güncelleme olmayacak demişler. Konu kapanmış görülüyor. Yani bir masaya koyduğu bir şey yok. Android'in kurucusu musun? Kurucususun. Tamam da hani bu senin her ürününün süper olacağını garanti etmiyor ki.
Öyle.
İlginç bir şey getirmemişsin masaya. Yeni bir şey getirmemişsin. 2018'den bu yana işte 2 sene sürünmüş. Bitmiş bu macera. O tabii kazandığı parayla, zaten sahip olduğu parayla artık bir sonraki girişimine hazırlanıyordur şimdi.
Apple mühendisi Tesla arabasıyla kaza yapıp ölmüş. Evet. Otopilot hatası gündeme gelmiş.
Bu olay büyüyor. Çünkü adam zaten aynı noktada geçmişte de demiş ki araba işte
çekiyor demiş,
yolun dışına doğru çekiyor. Hı. Bariyere doğru çekiyor diye arkadaşına, eşine falan söylemiş.
Evet.
Ki aynı noktada aynı araba noktaymış. Yoldan çıkıp bariyere, yolun kenarına çarpıyor. Adam ölüyor. Daha önceden dediğim gibi burada araba yolun dışında çekiyor diye söylüyormuş. Hani bu, dolayısıyla buna bakılması lazım.
Öyle.
Burada bir sorun var. Ve bir de şöyle bir açılım başlıyor bu haberle, yaşanan olayla birlikte. Geçmişte de yaşanmış bazı olaylar benzer olduğu şeyle dava büyüyor hani onlar da katılarak. Bir de şöyle bir şey var. Deniyor ki kardeşim otopilot diye bir şey dünyada yok. Hani kendi giden araba, hani böyle ben arkada uyuyacağım beni götürecek Silivri'ye, öyle bir araba yok. Anca şoföre şey olacak, destek olacak var. Tesla'nın diyorlar otopilot diye bir isim kullanması zaten hata. Çünkü teknoloji dünyada o düzeyde değil. Anca şoföre yardımcı olacak düzeyde. Bu bahaneyle diyorlar o da dava konusu olsun. Otopilot ismi de dava konusu olsun. Yanıltıyor diyorlar. Evet, yani şu anda şey var. Yani YouTube'a falan girersen öyle dediğim gibi adam uyuyor da Tesla gidiyor falan, böyle şeyler var da bunlar işte şey değil.
Öyle
hani pazarlayamazsın. Tesla kendisi de şey diyemiyor. Böyle yaparsınız diyemiyor. Evet. Yani adam yapmış, tamam, arabada gidiyor. Ama böyle bir ürün piyasaya henüz süremiyorsun şu, evet, anda. O düzeyde değil o teknoloji. Bakalım, bir işte böyle olaylarla bazı kişilerin başı yanacak ama
öyle.
Bunun yani bir da de, bir standardı şeyi konulacak.
İnsanlar da biraz fazla mı güveniyorlar acaba?
Ya hoşuna gidiyor demek ki insanın. Hani demek ki böyle bir şeye ihtiyaç var. Hmm. Hani adam arabada demek ki böyle bir şey olsa %100 düzgün çalışanı, herkes arabada uyuyacak, çalışacak, dalgasını geçecek, araba gidecek. Tamam, teknolojide bir işe yarasın işte. Ama şu anda yollar hazır değil. Diğer başka arabalar hazır değil. O yüzden teknoloji daha yeni yapılıyor. Dolayısıyla işte bazı öncülerin başı yanacak. Hı hı.
Activision Blizzard GeForce Now'dan oyunlarını çekmiş. Şimdi o GeForce Now bu bayağı hafta, gündemde.
Bu hafta bayağı gündemde, iyi gidiyor çünkü. Hani insanları ikna etti. Hoşuna gitti insanların. Deniyorlar.
Evet.
Bizim de tahmin ettiğimizden iyi çalışıyor Türkiye'den de. Ücretsiz halini siz de deneyebilirsiniz. Ek bir şey gerekmiyor. Bir donanım satın almak, abone Yok. Olmak gerekmiyor.
Ama geçen hafta da söylemiştik. Yani bunun için senin kütüphaneni, oyun kütüphaneni kullanıyor. Nvidia sana oyun satmıyor. Sen kendi kütüphaneni kullanıyorsun. Ama işte o kütüphanenin oyunları da her an, işte bu haberde olduğu gibi, adam der ki ya ben GeForce Now'da ben olmamalıyım dediği anda gidiyor.
Şey de yok bunun. Bir açıklaması da yok. Nvidia şey demiş, biz devam ediyoruz görüşmelere hani bunun çözülmesi için demiş. Şimdi Activision deyince tabii Call of Duty hani serisi. Bilmiyorum neden, hani onları rahatsız eden ne, niye? Çünkü sonuçta bu GeForce Now oyunları sana bedava falan oynatmıyor. Sen tabii. kendi oyununu oynuyorsun. Hatta o sistem gayet karışık. O oyunlarını tanıtma şey kısmı hiç hoşuma gitmedi benim. Ben GeForce Now'da şunu isterdim. Bir denemek için bir iki tane bedava oyun olsun. Çünkü ben mesela yükledim ettim, fakat o oyunları tanıtma işi uzun süreceğini anladığımdan hani bir ara bakarım dedim. Ama hani isterdim ki iki tane bedava oyun olsa denerim yani. Belki de kötü bağlanıyor. Benim çünkü 15 megabit internet diyor mesela, benim işte evimde yok. ADSL var. Hı hı. Ofiste deneyebilirim. Denerdim, bakardım. Bir fikrim olurdu. İyi olurdu. Neyse,
sen belki telefondan gelir.
Telefondan ben bağlanmaya çalıştım. Önce diyor oyunlarını bilgisayarından diyor oyunlarını bir tanıyalım. Sonra ya da orada şey olsa, ben Steam hesabımı gireyim GeForce Now'a, benim oyunlarımı öğrensin oradan. Yani bilemiyorum, belki iyileşecektir. Ama sonuçta şöyle bir durum var. Stadia'dan kat kat başarılı. Stadia paralı maralı bir şey çıktı, rezil oldu. Bak GeForce Now hep olumlu konuşuluyor. Demek ki oluyor ve burada da Nvidia yendi Google'ı. Hı hı.
Ama işte her an senin parasını ödeyip aldığın oyunu yine parasını ödeyip ödeyip üye olduğun bu GeForce Now'dan gitme ihtimali
Steam
var.
Steam öyle. Steam'deki hiçbir oyunun sen sahibi değilsin.
Öyle.
Kiracısısın, kullanıcısısın. Firması der ki sıkıldım der.
Evet,
ben toptan patates soğan alıp satacağım bundan sonra der. Oyunların gider.
Öyle.
O öyle bir şey. Yeni dünya böyle. Kindle'da aldığın kitaplar senin mi zannediyorsun? Adam bir vazgeçiyor. Değil çıkıyorum tabii. diyor. Kitap kütüphanendeki kitap siliniyor.
Bitti.
Bu böyle. Öyle. Spotify'da filanca grubu çok seviyorum, dinliyorum diyorsun. Bir sabah kalkıyorsun, o grubun anlaşması bitmiş, gitmiş.
Ya.
Hala işte o MP3 dosyaların hard diskinde olsa eski usul dinlersin ömür boyu. Ama tabii onun da dosyaları taşı bilmem ne, o rahatlığı yok.
Öyle.
İşte artık modern insan karar verecek. Burada bir kararını verecek. YouTube'da özellikle benim playlistlerim var. İçi delik deşik. Videolar gitmiş. Kimini sahibi silmiş. Kimini Google YouTube silmiş.
Öyle.
Diyorsun ki ya keşke bunu zamanında indirseydim.
İndirseydik değil
Şimdi
mi?
Şimdi o tabii bütün işin aslında indirmek eski usul bir şey. Bütün mantığına aykırı, bu çağa uymayan bir şey. Ama diyorum ya keşke indirseydim. Bilmem evet. kaç 1978 filanca grubun konser kaydı. Keşke indirseydim. Şeyi de yok çünkü böyle şeyler var ki çarşıdan alabileceğin bir şey değil.
Öyle.
Ama işte telif hakkı bilmem ne silinmiş ve kaybolmuş gitmiş. Ya. Kimisinde başlığını görüyorsun, dertleniyorsun. Hani ne olduğunu, yani videoyu göremiyorsun da ne olduğunu biliyorsun silinenin. Kimisi komple başlığı falan da gidiyor. Düşünüyorsun, o neydi acaba?
Bir de var abi. Mesela o senin o konser videon masum bir şekilde orada dururken adam bambaşka bir şey yüzünden kanalı kapanıyor.
Tabii gidiyor
O da
işte.
Gitti işte.
Gidiyor.
Risk yani.
Ya ben YouTube'da şunu öğrendim. Hakikaten çok güzel bir şeyse download ediyorum. Yani eski usul bir şey download edip bir daha bakmıyorsun sonra ama kaybolmasındansa.
Ben de müzikleri hala satın alıyorum abi MP3 olarak.
Ben CD alıyorum alırsam. Değil mi? MP3 yapıyorum.
Humble Bundle fiyatlandırmada yeni yerel para birimini baz alacak. Şöyle bu. Şimdi normalde şey diyebilirler. Ya girince TL görüyoruz zaten diyebilirler. O değil bu. Senin kurunu baz alacak. Sana özel fiyat verecek. Senin ülkenin kurunu da baz alarak. Yani dolar 6 liraysa oyunu direkt 6 ile çarpıp TL olarak göstermeyecek. Senin piyasa koşullarına göre özel bir fiyat. Yani Steam'de olduğu gibi olacak. Steam'de de öyleydi ya.
Vallahi çok yavaşladılar. O yüzden tamam, bu yaptıkları ne kadar ne değiştirecek bilmiyorum. Humble Bundle bir oyun paketi işte çıkıyor arada sırada. Çeşitli genelde ufak geliştiricilerle falan, bazen büyüklerle de anlaşıyorlar. Özel fiyattan, daha doğrusu ne gönlünden ne koparsa fiyatıyla hayır amaçlı oyun satışları yapıyorlardı. Çok yavaşladılar. Bir ara her çıkan paketi alıyordum ben. Çünkü değiyordu. Geçen sene herhalde hiçbir şey almamışımdır.
Ben de almadım.
Almamışımdır. Çok yavaşladılar. Onlar oyun mağazası falan açtılar. Humble Store falan, farklı şeylere girdiler. Bakalım, hani destekleriz. Sırf oyun değil, bazen kitap satıyorlar. Kitap, bazen çizgi roman satıyorlar. Dijital PDF olarak. Biz destekleriz.
Bir de bazı bundle'ların fiyatları hani çok arttı. Yani bakıyorsun birkaç tane çöp oyun koymuş ama iyisi için işte minimum şu kadar öde demeye başlamış.
Öyle. Ya bir de şöyle bir şey oluştu. Şimdi benim Steam hesabımda 500 oyun mu ne var? Şimdi o 500. O 500 hep bu Humble Bundle'dan falan. Şey alıyorsun işte, 2 dolar verip 5 dolar verip 20 tane oyun alıyorsun. Çoğu işte bağımsız geliştiricilerin, amatörlerin falan yaptığı şeyler. Yığılıyor.
Öyle.
İyi mi, kötü mü, ne? Yığılıyor işte.
Aynen öyle.
Bu da insanlarda bir yorgunluk yaratıyor.
Ya Humble Bundle da birazcık zaten aynı şeydi. Hani biz eski oyunlarımızı aldık çoğu zaman. Bitti, ala ala her şeyi aldık yani.
Ya artık bir şey almak istemiyorum, yeter. Şeyler de yine aynı şekilde işte, kitaplar, PDF'ler falan indiriyorsun. Bir klasör açıp içine koyuyorsun. Unutuyorsun, gidiyor. Benim öyle şey varken oradaki benim sahip olduğum kitabı bir daha aldığım falan ya, çok oluyor. Çünkü unutuyorsun, gidiyorsun. Fazla içerik sorunu. Bütün dünyanın derdi.
Evet. Bakalım, inşallah fiyatlandırmalar bizim lehimize olur.
Şimdi dijital vergi bilmem ne onları da vurur. O bizim lehimize olmaz hayatta hiçbir şey. Hiçbir gelişme. Türkiye'de ya da bizim özelimizde bizim lehimize olmaz.
Half-Life Alyx 23 Mart tarihinde çıkıyor.
Tarih verdiler ama VR.
VR tabii canım.
Evet, o yüzden hani oynayacağım diye sevinme.
Yok canım.
Ama işte bir ay 10 gün sonra çıkıyor.
Yani bakarız, ileride belki gelir yine bir şey, HTC'nin Vive'ı.
Ya gelir de işte bunun insanlara, tamam, bunun hatırına bir sürü kişi özellikle Valve'ın kendi VR setini aldı. Index yanılmıyorsam. Satın aldılar. Bir şey oluştu. VR kullanıcısı tabanı oluştu. Dolayısıyla oyunlar da artacaktır. Ama hala kurması, ya eskiye göre 1000 kat kolaylaşmış. Fakat hani işte ortalığı boşalt falan filan, daha tabii bir bilgisayarın başına oturup, konsolun başına oturup oyunu başlatmak kadar hızlı, konforlu değil. Tam anlamıyla kablolardan kurtulsa ve çok hani şey olsa, böyle hani kenarda duruyor başlık, taktım oynuyorum gibi olsa. Bakalım, gelişen bir teknoloji bu. Bu daha kısa sürede ne kadar ilerlediğini gördük. Biz en son HTC Vive
Cosmos'u
incelemiştik. Orada zaten bunu söyledik. Hani bir önceki HTC Vive'la arada 2 senede mi ne?
Çok farklı.
Şey olmuş, çağ atlamış demiştik o incelemede. Bir sonraki nesilde de nasıl çağ atlayacak kim bilir. O yüzden VR öyle şey gibi, zamanının 3D gözlükleri gibi gel geç bir teknoloji değil. Hayatımızda olacak bir teknoloji.
Belki hani Half-Life, ya şimdi şöyle bir durum var. Sen o seti alsan da seni ittirecek bir oyun lazım, ki oyun piyasası için konuşuyorum. Sadece evet, onun kullanımı, oyunun dışında da çok da. İşte bu Half-Life belki bir doping etkisi yaratır. Belki bir daha büyük markaların yolunu açar.
Cesaret verir. Evet. Tabii satış sayısına bağlı her şey.
Satış ve yorumlara bağlı, evet. Evet.
Biz burada en son denediğimizde süper hat güzeldi. şey yıldız atıyordum. Bir şeyler atıyordum ben de adamlara. Ne atıyordum?
Ben Gökhan'a aşağı atıyordum. O iyi olmuştu şeyler.
Şeyde birazcık tabii hep şey kaygısı yaşıyorsun. Mesela o yıldızı atarken şimdi kontrolcü elimden fırlayıp gidecek. Onu bağlaman zaten en başta tabii bizim suçum şey, biz suçluyuz. Cihazın suçu yok. En başta diyor tak bilek, hani bağını bağla diyor tabii, falan. Tabii. Nintendo'da oldu çünkü öyle uçup tabii gidenler falan geçmişte.
İyi de çok oldu.
Söylüyor. Zevkli mi? Zevkli.
Öyle.
Güzel ama para harca, hani o parayı harcamaya değecek mi? Onu işte düşünüyorsun.
Öyle. Evet, haberler bu kadar.
Evet.
Bir şeyler ekliyor musun yoksa gidiyoruz.
Şimdi Mobile World Congress işte önümüzdeki hafta gerçekleşecekti. 23'ü gibi mi başlıyordu? Şubat'ın sonunu işgal edecekti, evet, ve telefon haberlerinden artık bayılacaktı herkes. Şimdi yine tahmin ediyorum aynı şey olacaktır ama firmalar kendi etkinliklerini yapacak. Tahminen de üst üste gelecek. Daha şu anda herkes şokta. Çünkü şöyle bir şey var, hani bu ben gitmiyorum demek kadar basit bir şey değil. Otel rezervasyonları var. Standları fuarın standları, o standların her biri her biri servet. Onun rezervasyonu, bir sürü davetli, uçak biletleri falan filan. Bu Barcelona'nın şehri içinde bir sorun. Çünkü o oteller falan herkes para kazanacaktı. Sokaktaki seyyar satıcı bile elini ovuşturuyordu fuar olacak diye. Taksicisi şeyi.
Tabii tabii.
Şimdi onlar biz taş mı yiyeceğiz derdindeler. Otelci ben bu odaları ne yapacağım derdinde. Firma parasını geri istemek derdinde. Otelci diyecek ki hepsini vermem.
Tabii,
i̇şte
tabii,
anlaşalım yarı yarıya falan. Firma diyecek ki ya şey yapma, bizim suçumuz ne? Sen git belediyeye ağla diyecek. Belediye diyecek sizi hasta mı edelim, sizi düşünüyoruz biz falan. Yani şu anda orası curcuna durumunda.
Tabii şeyi de düşün. Bir tane de yani yanılmıyorsam yaz aylarında Şangay'da Mobile World Congress vardı.
O komple
yani
gider.
Yani mümkün değil herhalde, ben tahmin etmiyorum.
O komple gider. Artık onu Barcelona düşünsün tabii. Firmalar düşünecekler. Ama hani o fuarın iptali kolay bir şey değil. Hani
çok
ben
zor.
Tamam iptal ediyorum. Canım istemediği kadar basit bir şey değil. Şimdi daha kesin davalar falan olacak.
Olur.
O stand yaptıran firma diyecek ki ya fuarı kullanamadık, fuara gitmedik, standı biz almayacağız. Öbürü diyecek ki ben yaptım, paramı isterim falan. Kimisi anlaşacak, kimisi davalaşacak. O bir sene sürer onun şeyi.
Sürer.
Çalkantısı.
Daha fazla bile sürer.
İşte bunu da gördük, yaşadık.
Evet. Peki o zaman bu haftalık da bu kadar. Önümüzdeki hafta görüşmek üzere.
Görüşmek üzere.
Tailwords sponsorluğunda hazırlanan haftalık gündem değerlendirmesini dinlediniz.